Ayrım 2. Motosiklet günlükleri. Ernesto Che Guevara. Sayfa 6. Motosiklet günlükleri. Önce doğrusunu anlatalım. Bu, gözü pek çekilen bir serüvenin hikayesi değil. Ama basitçe sinik bir anlatı da sayılmaz. En azından ben anlattıklarımın böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece birbirine benzer hayaller kuran ve ortak özlemleri olan iki hayatın yollarının bir süreliğine çakışmasından bir kesit de diyebilirim. 9 aylık bir zaman diliminde insan, felsefi varsayımlar kurmanın doruklarında gezinmekten en bayağı isteklere, diyelim midesinin ne halde olduğuna göre bir kase çorba içmenin derdine düşmeye değin, pek çok şeyle oyalanabilir. Eğer içinde bir parça macera perestlik de varsa, bu süreçte kendisinden başka insanların da ilgisini çekebilecek deneyimler yaşayabilir ve bu deneyimlerinden hareketle çiziktirdiği şeyler birazdan okumaya başlayacağınız bu günlük gibi okunmaya değer bir metne dönüşebilir. Böylece bozuk para havaya atıldı ve döndü, döndü, döndü. Bazen yazı geldi, bazen de tura. Burada anlatıcı olan insan, ki sözü edilen her şeyin ölçüsü odur, benim ağzımdan konuşmakta ve benim gözlerimin gördüklerini benim sözcüklerimle nakletmektedir. Para, belki 10 atışta tek bir defa tura geldi ya da bunun tam tersi oldu. Niye? Hiçbir açıklaması yok. Ağzımdan çıkanlar, gözlerimin ona ilettiklerinden başka bir şey değil çünkü. Çok dar açıdan mı bakıyorduk? Düşüncelerimiz fazlasıyla ön yargılı ve aceleci miydi? Vardığımız sonuçlar çok mu katıydı? Kim bilir, belki öyledir. Ama bu, daktilonuzun onun tuşlarına bastığınızda sizi harekete geçiren itkileri ya da bu itkilerin birdenbire nasıl yok olup gittiğini kendisini yorumlamaya çalışmasına benzer bir durumdur. Kaldı ki, bu sorulara doğru düzgün cevap verebilecek bir baba yiğit de yoktur. Şu notları yazan kişi, Arjantin topraklarına tekrar ayak bastığı gün öldü. Onun yazdıklarını yeni baştan düzenleyen ve cilalayıp parlatan kişi olan ben de artık ben değilim. En azından o zaman olduğum ben değilim. Amerika'mızda gelişi güzel dolaşmak beni sandığımdan daha fazla değiştirdi. Fotoğraf teknikleri üzerine kaleme alınmış her kitap karşınıza dolunayın parlak ışıklarla boyadığı bir gece manzarası çıkarabilir ve zihninizi bu göz kamaştırıcı karanlığın sırrını ele veren çağrışımlarla yüklü düşüncelere boğabilir. Oysa okuyucu benim retinamı ne kadar hassas bir sıvının kapladığını gerçek anlamıyla bilemez. Aslına bakarsanız, buradaki duyarlılığı kendim bile çok zor fark edebildiğimi düşünüyorum ve zaten tam da bu yüzden o enstantaneyi incelemek için resmin aktarıldığı kartı elinize alarak yoklayıp durmanızın bir faydası olmadığı kanısındayım. Eğer size bir gece resmi sunuyorsam, siz bunu kabul eder ya da etmezseniz, bunun en ufak bir önemi yok. Günlüğüme aktardığım notların resimlediği manzarayı gerçekten algılayamadığınız sürece benim bakış açımı benimsemekten başka bir seçeneğiniz olamaz. O yüzden şimdi sizi kendimle, daha doğrusu o zamanki halimle baş başa bırakıyorum. İlk izlenimler. 1 Ekim sabahıydı. 17 Ekim. 17 Ekim, Juan Perón'un 1945'te hapishaneden bırakılışını kutlamak için kabul edilmiş bir ulusal tatil günüydü. General Perón, 1946'dan 1955'e ve 1973'ten 1974'teki ölümüne kadar Arjantin Cumhurbaşkanıydı. Tatilden faydalanıp Córdoba'ya gitmiştim. Şekerli mate, mate Arjantin'in bir milli içkisidir. Bir tür bitki çayı olan mate, uzun, gümüş uçlu metal bir pipetle su kabağından yapılma özel kaplardan içilir. İçip, şu sefil hayattaki en son olaylardan konuşarak ve ara sıra da La Paderosa'yı kurcalayarak Alberto Granado'nun evinin dibindeki çardağın altında uzanıyorduk. Alberto, San Francisco del Chanar'daki Cüzamlılar Hastanesi'nden ayrılmak zorunda kaldığından ve şimdi Hospital Espanol'daki işinde ne kadar az maaş aldığından yakınıp duruyordu. Ben de işimi bırakmak zorunda kalmıştım ama ondan farklı olarak bu durumdan hayli memnundum. Zaten daha çok da hayalci kişiliğim ve özgür ruhum nedeniyle yerimde duramayan biriydim. Tıp fakültesi, hastaneler ve sınavlar gına getirmişti. Mateleri yuvarladıkça kurduğumuz hayallerde uzak diyarlara gittik. Tropik denizlerde dolaştık ve neredeyse bütün Asya'yı kat ettik. Derken, sanki kurduğumuz hayallerin doğal bir parçasıymış gibi, "Niçin Kuzey Amerika'ya gitmiyoruz?" sorusu ortaya düştü. "Kuzey Amerika'ya mı? Nasıl?" "La Paderosa'yla. dostum. Böylece geziye karar vermiş olduk ve o zaman benimsediğimiz genel ilkeden hiçbir zaman sapmadık. Aklımıza eseni yapacaktık. Alberto'nun kardeşleri de yanımıza gelerek bize katıldılar ve içtiğimiz mateler rüyamız gerçek olana kadar vazgeçmeme anlaşmamızın mührü oldu. Ondan sonra ise en can sıkıcı aşama olan gerekli belgeler, izinler ve vize işlemlerinin halledilmesi ve modern ulusların gezgin adaylarının önüne çıkardığı her türlü ıvır zıvır ayrıntının tamamlanması gerekiyordu. İşimizi kolaylaştırsın diye yetkililere yalnızca Şili'ye gideceğimizi söylemeye karar verdik. Yola çıkmadan önce bana düşen görev, elimden geldiğince çok sayıda dersin sınavını vermekti. Alberto'nunki ise motosikleti uzun yolculuğa hazırlamak ve hangi güzergahı izleyeceğimiz konusunu düşünmek. O aşamada ne kadar devasa bir çabanın içine girdiğimizin henüz farkında değildik. Gözümüzün önüne tek gelen, çıkacağımız zorlu, tozlu yollar ve motosikletimizin kuzeye doğru uçarcasına yol alarak kilometreleri birbiri ardı sıra devirmesiydi. Okyanusu keşfetmek. Dolunay denizin üzerine silüetini düşürüyor, sakince inip kalkan dalgaları gümüşü pırıltılarla kaplıyordu. Bir kum tepeciğinin üzerine oturmuş denizin kabarıp alçalışını izlerken her birimiz kendi düşüncelerimize dalıp gitmiştik. Benim gözümde deniz hep bir sırdaş, ona açtığım sırları kimseye anlatmayan bir dost olmuş ve bana her zaman ihtiyacım olan en iyi öğütleri vermiştir. Dilediğim gibi yorumlayabildiğim bir fısıltı yani. Gözlerini dikilip dalgaların sahilde bir kabarıp bir yok olmasını izleyen Alberto'ya göre ise yeni ve tuhaf biçimde tedirgin edici bir manzaraydı. Neredeyse 30 yaşına geldiği halde Atlantik'i ilk defa görüyordu ve yeryüzünün her köşesine uzanan sonsuz sayıda yol bulunduğunu keşfetmek onu derinden sarsmıştı. O sırada denizden yana gelen taze bir esinti suyun gücünü tenimizde hissettirirken, dokunduğu her şeyi de başka bir şeye dönüştürüyordu. Geri dön. Bu Ernesto'nun o sırada Miramar'da tatilde bulunan kız arkadaşı Çekina'ya geri döneceğine işaret eden bir hediye olarak verdiği küçük köpeğin ismidir. Bile, küçük şirin burnunu kaldırmış dakikada birkaç kez önüne kadar gelip yayılıveren gümüş şeritlere dik dik bakıyordu. Geri dön hem bir sembol olarak hem de bir kazazededir. Benim bir an önce geri dönmemi isteyen bağın bir sembolü. Başına gelen iki büyük talihsizliğin içinden sağ çıkan bir kazazede. Bu talihsizliklerin birincisi, onu içine koyduğumuz kutuyla birlikte motosikletin arkasından uçup bir atın ayakları altında kaldığı ve canını zorlukla kurtardığı bir kaza. Diğeri de sonu gelmek bilmeyen bir ishaldi. Mar del Plata'nın kuzeyinde bulunan Villa Gesell'de amcalarımın birine misafir olduğumuz bir akşam, kat edeceğimiz ilk 1200 kilometrenin muhasebesini yapıyoruz. Yolun en kolay kısmını oluşturan bu uzaklık bile bizi haddimizi bilmeye davet ediyor aslında. Sonunda başarılı olup olamayacağımızı bilmiyoruz ama serüvenin giderek çetin bir meydan okumaya dönüşeceği daha o anda belli oluyor. Alberto neredeyse dakikası dakikasına hazırladığı gezi planına bakıp bakıp gülüyor. Plana göre hedefimize ulaşmak üzere olmalıydık çünkü. Oysa daha yolun başında olduğumuzda kafamıza dank etmiş durumdaydı. Amcamın bize ihsan ettiği çok miktarda sebze ve konserve etle donanmış olarak Gesell'den ayrıldık. Bariloşe'ye ulaşırsak ona bir telgraf çekmemizi rica etti bizden. Söylediğine göre yolladığımız telgrafın numarasıyla aynı rakamları taşıyan bir piyango bileti alacaktı. Biraz abartıyor diye düşündük. Amcamın yanındakiler, motosiklet aheste aheste yol almak için iyi bir bahanedir gibi şeyler söylediler. Ancak biz de onları yanıltmaya kararlıydık. Yine de içimize düşen bir kurt gibi birbirimizle konuşup güven tazelemekten alıkoyuyordu. Sahil yolunda geri dön, uçmaya olan eğilimini bir kez daha gösterdi. Ama bu sefer tepe üstü çakılmadan paçayı kurtarmayı başaracaktı. Ağırlık merkezinin arkasında bir yerde asılı duran bu fazladan yük, dikkatimizin biraz dağılması üzerine ön tekerleğin havaya kalkmasına ve geniş bir kavis çizmeye kalktığımızda savrulmamıza neden olduğundan, aracı dengeli kullanmak hayli zor oluyordu. Sonunda bir kasabın önünde durduk ve biraz ızgaralık et, köpek içinde sonradan nedense yanına yaklaşmayı bile istemeyeceği bir şişe süt aldık. Sevgili köpeğimizin sütün tadına bile bakmaması yüzünden önce onun sağlığı sonra da onu satın almak için söküldüğüm paralar için endişelenmeye başlamıştım. Et de galiba at etiydi. İnanılmaz derecede tatlı olduğundan onu da bizim midemiz kaldırmadı. Fakat etten yere attığım her parçayı köpeğin kaşla göz arasında yuttuğunu görmek çok şaşırtıcıydı. Bunu görünce onun için düşündüğümüz süt rejiminden vazgeçtik. Miramar'da geri dönün hayranlarının şamatası ortasında, ben de. Romantizm faslı. Bugünlüğün amacı tabii ki geri dönün kendine yeni bir yuva bulduğu Miramar'da geçen günleri anlatmak değil. Ama bu evin sakinlerinden birinin hiç beklenmedik bir anda gezimizin sürüp sürmeyeceği konusunda anahtar bir role oturuverdiğini de söylemeden geçmek istemiyorum. Gezimiz sanki kararsızlık içinde durgun bir suya çekilmişti ve her şey ağzımdan çıkacak söze bağlı gibiydi. Alberto tehlikeyi sezince kendini dev Amerika kıtasının yolları ve caddelerinde tek başına gezerken hayal etmeye başlamış ama bana tek kelime etmemişti. Çekişme kızla benim aramdaydı. Onu zorlukla da olsa bırakıp giderken bir an için kulaklarımda Otero Silva'nın, Venezuelalı solcu şair ve romancı Miguel Otero Silva, 1908'de doğmuştur. Bir şiiri çınladı ve kendimi anlık bir zafer kazanmış gibi hissettim. Sandalda ıslak ayakların suda çırpınışları geliyordu kulağıma. Açlığın gölgesinin düştüğü yüzleri hissederken kalbim o dilberle sokak arasında. Salınıyordu birkaç sarkaç misali. Nasıl bir güç koparabilir beni onun gözlerinden, kollarından, nasıl bir güç çözebilir beni? Gözyaşları bulutlarla örterken kederini yağmurun ve pencere camının arkasında aykırmayı başaramadı. Bekle diye. Bekle, seninle geliyorum. Tabii sonraları kabaran denizin sahile fırlattığı bu tahta parçasının başardım demeye hakkı olup olmadığına bayağı kafa yordum ama dediğim gibi çok sonra oldu bu. Oysa şimdiki zamanı sonrasında neler olacağı hiç mi hiç ilgilendirmez. Her an çekip gitmeyi planladığım 2 gün lastik gibi 8 güne uzadı. Veda etmenin yarı acı yarı tatlı tadı ağız kokuma karışmış, sonunda kendimi daha ilginç şeyler yaşayacağım hayalini kurduğum yeni diyarlara götürecek olan serüven rüzgarlarına teslim olmuş bir halde buldum. Daha yolculuğun ilk zamanlarında kendime dost edindiğim denizin yardımına koşmaya ve beni içine düştüğüm cehennemden kurtarmaya karar verdiğini günü hatırlıyorum. Kumsalda tek bir canlı bile yoktu ve denizden serin bir rüzgar esiyordu. Başımı beni bu kıyılara bağlayan kucağa gömmüştüm. Bütün evren içimdeki sesin ritmine ayak uydurmuş salınıp duruyor, etrafımdaki her şeyi kendi düzenine uyduruyordu. Fakat ansızın eskisinden daha güçlü bir esinti denizden farklı bir ses getirdi. Şaşkınlıkla başımı kucağımdan kaldırdığımda hiçbir şey göremedim. Anlaşılan hislerim yanlış alarm vermişti. Denizin uyarısı bir kez daha kulağıma geldiğinde yeniden başımı dizlerine yaslamış ve düşlerimi tekrar o şefkatli kucağın sıcağına bırakmıştım. Şimdi denizin gümbür gümbür öten uyumsuz ritmi içimdeki kalenin duvarlarını aralıksız dövüyor ve ruhumun bozulmaz sandığım dinginliğini tehdit etmeye başlıyordu. Üşüyünce sahilden ayrıldık ve beni bırakmaya yanaşmayan o huzursuz edici varlıktan kaçmaya çalıştık. O kısacık sahil parçasında deniz ebedi yazısına kayıtsız kalarak bir an için bir uyarı işareti göndermeyi gerekli görmekteydi. Oysa aşık bir erkek, Alberto'ya kalsa daha sert ve daha az edebi bir dil kullanırdı ya neyse, asla bu tür uyarılara kulak verecek durumda değildir. Bu ikin dev karnında kendi evrenimin burjuva kısmı henüz yeni boy gösteriyordu. Her iyi kaşifin ilk emri şöyledir. Çıkılan her seferin 2 kritik noktası vardır. Yola çıkış anı ve hedefe varış anı. Eğer henüz kağıt üzerinde olan 2. noktayı gerçekte durduğunuz noktayla çakıştırmak istiyorsanız, kullanacağınız araçlara hiç kafa yormamalısınız. Çünkü sefere çıkmak, onun bittiği yerde biten bir farazi alanı temsil eder. Öyleyse bir amaca ulaşmanın ne kadar çok aracı varsa, bu alanda o kadar çok çeşitlidir. Bir başka deyişle, araçların her zaman için sonsuz sayıda olduğunu hiç akıldan çıkarmamakta fayda vardır. O sırada Alberto'nun nasihati aklıma geldi. Ya onun bileziğini istersin ya da sen olduğunu sandığın kişi değilsin. Kızın elleri benimkilerin içinde kaybolup gitmişti. Çiçina, bu bilezik, onu kılavuzluk etmesi ve seni hatırlatması için bana verir misin? Zavallıcık, parmakları bana onu arzu ettiren aşkı hissetmeye çalıştığını anlatsa da altına önem vermediğini biliyordum. En azından benim düşüncem buydu. Alberto ise bir parça haylazca bir adilikle aşkımın 29 kratlık değerini hissetmek için çok duyarlı parmaklara sahip olmaya gerek olmadığını düşünüyordu. Son bağları da koparıp atmak. Bir sonraki durağımız Alberto'nun eski bir üniversite arkadaşının çalıştığı Neko Shea'ydı. Oraya pek zorluk çekmeden sabahleyin tam da yemek vaktinde vardık ve çok candan biçimde karşılandık. Ancak Alberto'nun arkadaşının karısı bize aynı sıcaklığı göstermemişti. Fazlasıyla belli olan bohem tarzımızı yuvası açısından tehlikeli bulmuş olmalıydı. Doktor çıkmanıza bir yılınız kalmış ve siz uzaklara gidiyorsunuz, öyle mi? Ne zamandan beri geri döneceğiniz konusunda en ufak bir fikriniz yok? Derdiniz ne sizin? Birbiri ardı sıra yağdırdığı niyeli, niçinli sorularına istediği gibi cevaplar alamamak kadının tüylerini diken diken etmeye yetmişti. Bize karşı nezaketini esirgemedi gerçi ancak kocası bedel ödemeyecek kadar zayıf olduğundan Zafer'in kendisinin olduğunu, kocasının da aynı deliliği yapmaya kalkmayacağını bilmesini ya da benim onun bunu bildiğini düşünmeme rağmen yüz hatlarında kendisinin bir tedirgin eden şeyin karşı sergilediği düşmanlık kolayca seçilebiliyordu. Mar del Plata'da Alberto'nun partiye, peroncu parti, katılmış ve böylece partili olmanın sağladığı bütün ayrıcalıklardan yararlanmakta olan bir doktor arkadaşını ziyaret ettik. Alberto'nun Nekoçea'daki arkadaşı kendi partisine, radikallere sadık kalmış olsa bile biz ikisine de aynı derecede uzaktık. Ben zaten radikalizmi hiçbir zaman benimsenebilir bir siyasal konum olarak düşünmemiştim. Şimdi bir zamanlar bazı liderlerine saygı duyduğu için bu çizgiye yakınlık hismetmiş olan Alberto üzerindeki etkisinin de azaldığını izliyordum. Bizi 3 gün bayağı rahat ettiren çifte teşekkür ettikten sonra motosiklete binip Bahia Blanca'ya doğru yola koyulduğumuzda kendimizi biraz yalnız ama oldukça özgür hissettik. Gittiğimiz yerde de bizi bekleyen dostlar vardı. Bu seferkiler benim dostlarımdı ve onlar da bize cömertlikleri ve samimi konukseverliklerini hiçbir şeyi esirgemeksizin gösterdiler. Bu güney limanında birkaç gün geçirdik, motosikletin bakımını yaptık ve şehirde şöyle bir tur attık. Yalnız bunlar para meselesini aklımıza getirmeden geçirdiğimiz son günlerdi. Acınılısı bütçemizi aşmamak için mecburen katlanacağımız et, polenta ve ekmekten oluşan sıkı bir perhiz bekliyordu bizi. Ekmeğin tadı bile bir uyarıydı bize. Beni kazanmak o kadar kolay olmayacak dostum diye fısıldıyordu sanki. Biz de onu daha büyük bir iştahla çiğneyip yutuyorduk. Develer gibi sonradan lazım olur düşüncesiyle vücudumuza ekmek depolamaya çalışıyorduk. Hareket edeceğimiz sabahın akşamında yüksek ateş beni yatağa düşürdü. Bu yüzden Bahia Blanca'dan ayrılmayı bir gün erteledik. Sonunda ancak ertesi gün akşam üstüne doğru saat 3'te Medanos yakınlarındaki kum tepelerine vardığımızda iyice kızgınlaşacak olan yakıcı güneşin altında yola koyulduk. Motosiklet üzerindeki yükleri dengeli biçimde yerleştiremediğimiz için ikide bir kontrolden çıkıp daireler çiziyordu. Alberto kazanma konusunda hayli iddialı olduğu küçük ve çetin bir savaşa girişmişti kumla. Gerçek şu ki nihayet kumlardan kurtulup nispeten daha düz bir yola ulaşana dek en az 6 defa sırt üstü kumlara serilmiş bir halde bulmuştuk kendimizi. Yine de sonunda kumları aşmış olmamız, Medanos'la giriştiği savaştan galip çıktığını iddia eden yoldaşımın kazandığı zaferin açık bir kanıtıydı. İşte yeniden yoldaydık. Direksiyona ben geçtim ve kaybettiğimiz zamanı telafi etmek amacıyla hızımızı arttırdım. Biraz ilerlediğimde aldığım virajlardan birinin kumlu olduğunu fark etmedim ve güm. Yolculuk boyunca yaptığımız en ciddi kaza başımıza geldi. Alberto tek bir sıyrık almadan atlatmıştı ama silindir benim sıkışan ayağımı yaktı ve yara iyileşmediği için vücudumda uzun süre varlığını hissettirecek olan sevimsiz bir hatıra bıraktı. Şiddetli yağmur yüzünden estansiyaların Arjantin'de çiftliğe ya da sığır çiftliğine verilen at birinde bir sığınak aramak zorunda kaldık. Ama oraya varmak için 300 metrelik çamurlu bir patikadan geçmemiz gerekiyordu ki bu da birkaç defa deneme yapmamızı gerektiren oldukça zorlu bir uğraş olacaktı. Karşılama muhteşemdi ancak asfalt olmayan bir yoldaki ilk tecrübemizin faturası da kabarık olmuştu. Tek bir günde 9 takla. Buna rağmen yolculuğumuzun bundan sonraki kısmında bulabileceğimiz tek yatak türü olan tulumlarda bir salyangoz için kabuğu ne demekse bizim için o anlamı taşıyan sevgili La Poderosa'nın yanı başında yatıyor. Sabırsız bir sevinçle gözlerimizi geleceğe dikiyorduk. Ama ne kadar yorgun düşmüş olursa olsun uyumaya yanaşmayan gözlerin içinde terk edip arkamda bıraktığım bir çift yeşil nokta peşine düşmüş olduğum özgürlükle alay ediyor. Dünyanın denizleri ve karalarını boydan boya aşan hayali uçuşumun üzerine kendi canlı görüntüsünü yerleştiriyordu. Gribin ilacı yatak. Uzun yol boyunca tek bir defa kaza geçirmeyen motosikletimiz can sıkıntısından, bizse bitkinlikten homurdanıp duruyorduk. Çakıl kaplı yolda ilerlemek, keyifli bir eğlenceyi boğucu bir hamallığa çeviriyordu. Nöbetleşe direksiyon başına geçtiğimiz bütün bir günün sonunda, geceleyin her tarafımızdan akan uyuma arzumuz, beleş yatacak yer bulabileceğimiz büyükçe bir şehir olan Koel'e varma isteğimize baskın çıkınca Benjamin Zorilla'da durduk ve tren istasyonundaki bir odaya büyük bir mutlulukla yerleştik. Orada hemen yatağa devrilip kütük gibi uyuduğumuzu hatırlıyorum. Ertesi sabah erkenden kalktık ama mate hazırlamak için su almaya gittiğimde vücudumu tuhaf bir duygunun kapladığını ve içime bir ürpertinin yayıldığını hissettim. 10 dakika sonra cin çarpmış bir adam gibi tir tir titriyordum. Birbiri ardı sıra yuvarladığım kinin tabletleri hiçbir işe yaramıyordu ve başım garip ritimler çalan bir davula dönmüştü. Duvarda şekilsiz, acayip renklerin dans ettiğini izlerken, korkunç bir kusma nöbetinin sonunda yeşil bir sıvı boşalmıştı içimden. Bütün günü akşama kadar tek bir lokma yiyemeden o halde geçirdim ve kendimi artık motosiklete binecek ölçüde iyi hissettiğimde, Alberto'nun sırtına yaslanıp uyuklayarak, Coel'e ulaşmayı başardık. Orada doğruca küçük bir hastanenin müdürü ve parlamento üyesi olan Doktor Barrera'ya başvurduk. Bize çok cana yakın davrandı ve uyumamız için bir oda gösterdi. Bana peş peşe penisilin vererek 4 saat içinde ateşimi düşürdü. Ama ne zaman kalkıp gitmekten söz etsem, başını sallayarak, "Gripin ilacı yataktır," deyip durarak beni engelledi. Böylece krallara layık bir muamele gördüğümüz bu şehirde birkaç gün kaldık. Alberto, hasta kıyafeti içinde bir fotoğrafımı çekti. Halim utanç vericiydi. Sıska bir vücut, şişmiş gözler, biçimi sonraki aylarda da değişmeyecek gülünç bir sakal. Bunun iyi bir fotoğraf olmaması bizim ayıbımızdı. Değişen koşullarımızı, medeniyetin zincirlerinden kurtularak ulaştığımız yeni ufukları belgeliyordu. Bir sabah doktor, geldiğim andan beri adet olduğu üzere başını manalı bir şekilde sallamadığında vakit tamam olmuştu. Hiç zaman yitirmeden daha o saat yola çıkmış, batıya yönelerek bir sonraki hedefimiz olan göllere doğru ilerlemeye başlamıştık bile. Fakat ilerledikçe motosikletimizin sanki yolla boğuştuğunu hissediyorduk. Özellikle Alberto'nun favori aleti olan telle sık sık tamir ettiğimiz dış kısmı aracın zorlanmakta olduğunun işaretlerini veriyordu. Alberto bu durum için nereden devşirdiğini bilmediğim Oscar Galvez'e, Arjantinli bir şampiyon rallici, atfettiği bir söz yumurtlamıştı. "Tel her zaman vidanın yerini tutabilir. Onun için sen bir tel uzat, daha güvenlidir. En azından tel meselesinde pantolonlarımız ve ellerimiz Galvez'in takipçileri olduğumuzun kanıtıydı. Gece çöktüğünde biz hala bir yerleşim yerine ulaşmaya çalışıyorduk. Işığımız yoktu ve geceyi açık havada geçirmek zorunda kalmak da tatsız bir durumdu. Nereden geldiğini tam olarak çıkaramadığımız bir ses duyduğumuzda, solgun far ışığında ilerliyorduk ve hemen orada mola vermeyi kararlaştırdık. Geceyi olduğumuz yerde geçirmekten başka seçeneğimiz yoktu. Bu yüzden çadırımızı açıp içine kurulduk ve sürünerek içine girdik. Yorgunluktan sızıp uyuyakalırsak açlık ve susuzluğumuzu, yakınlarda su yoktu ve yedeğimizde et de kalmamıştı, unutacağımızı ümit ediyorduk. Nasıl olduysa akşamın yumuşak esintisi ansızın şiddetli bir fırtınaya dönüşerek çadırımızı söküp attı ve bizi don gömlek ortada bıraktı. Motosikleti bir telgraf direğine bağlayıp bir zarar gelmesin diye çadırı onun üzerine örtmek durumunda kaldık ve kendimiz de onu siper alarak yere uzandık. Kasırgayı andıran bu fırtına yüzünden tulumlarımızı da kullanamıyorduk. Anlayacağınız sevimli bir gece sayılmazdı ama iyice bastıran uyku sonunda soğuğa, rüzgara ve diğer şeylere galip gelerek bizi esir aldı. Sabahleyin saat 9'da güneş tam tepemize çıkmışken uyandık. Gün ışığında akşam dikkatimizi çeken sesin motosikletin ön kısmında bulunan şasideki bir kırılmadan kaynaklandığını fark ettik. Hiç vakit kaybetmeden elimizden gelen en iyi şekilde onu tamir etmeye çalışmak ve kırılan demire kaynak yaptırabileceğimiz bir şehir bulmak zorundaydık. Sadık dostumuz Telimiz sorunu geçici olarak çözmeyi başardı. Aceleyle eşyalarımızı topladık ve en yakın şehre tam olarak ne kadar mesafede bulduğumuzu bilmeden yola koyulduk. Oysa hemen bir sonraki virajı döner dönmez bir ev görecektik. Buna ne kadar şaşırdığımızı tahmin edebilirsiniz. Evin sakinleri bizi çok iyi karşıladılar ve nefis bir kızarmış et ikram ederek açlığımızı yatıştırdılar. Bu evden kaynak yaptıracak bir dükkan bulabileceğimiz Piedra del Aguila denilen yere kadar 20 kilometrelik mesafeyi yürüyerek aldık. Ama vakit geç olunca da geceyi tamircinin evinde geçirmeye karar verdik. Motora fazla zarar vermeyen birkaç küçük devrilişi saymazsak, San Martin de los Andes'e doğru sükunet içerisinde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Kıvrıla kıvrıla akan bir nehirle birlikte eğrilip bükülen nefis bir çakıl yolda güneydeki ilk taklamızı attığımızda hedefimize neredeyse varmış durumdaydık ve direksiyon başında yine ben bulunuyordum. Bu defa La Podoresa'nın karoseri de devam etmemizi engelleyecek ölçüde ciddi bir yara aldı. Ve hepsinden öte en çok korktuğumuz şey başımıza geldi. Arka tekerlekte bir delik açılmıştı. Deliği tamir etmek için önce bütün yükümüzü indirmek, kırılan demiri sağlamlaştırmak amacıyla bağladığımız bütün telleri geri sökmek, arkasından da elimizdeki acınası levyeye meydan okuyan çamurlukla mücadele etmek gerekiyordu. Bu yassı teker, tembelce çalıştığımızı da eklemeliyim yalnız, bize 2 saat kaybettirdi. İkindiye doğru çok konuksever olduğunu bildiğim, benim örnek alıp benzemeye çalıştığım müzmin gezgin bir amcamı da vaktinde ağırlamış olan Almanlara ait bir estancia'da durduk. Bize estancia'nın içinden geçen nehirde balık tutabileceğimizi söylediler. Alberto bunun üzerine heybesinden oltasını çıkarıp nehre fırlattı ve henüz ne olduğunu anlamadan güneşte parıldayarak oltanın ucunda zıplayıp duran bir şey çıkardı. Tuttuğu bol etli, nefis bir gökkuşağı alabalığıydı. En azından terbiye edilip fırında pişirildiğinde o aç halimizle bize nefis gelmişti. Ben balığı hazırlarken Alberto oltasını tekrar tekrar atıyordu ama saatler geçtiği halde ikinci bir balığın oltasının iğnesini ısırdığına tanık olamadı. Bu sırada artık karanlık çöktüğünden geceyi tarım işçilerinin mutfağında geçirmemiz gerekti. Sabahleyin 5'te bu tür mutfakların tam ortasında duran devasa ocak yakılmış, ortalık dumana boğulmuştu. Tarım işçileri bize acı matelerden verdiler ve bizim içtiğimiz türden bu bölgede şekerli mate diye bilinen hanım evladı matesiyle dalga geçip durdular. Mazlum Araucanian ırkında çok rastlanılan bir özellikle pek konuşkan sayılmazlardı. Geçmişte başlarına bir sürü talihsizlik getirilmiş olup onları hala sömüren beyaz adam karşısında haklı bir tedirginlikleri vardı. Araziye ve işleriyle ilgili sorular yönelttiğimizde de aldırış etmeyip omuz silkelere bilmiyorum ya da olabilir türünden lafı ağzımıza tıkayan karşılıklar veriyorlardı. Orada ağız dolusu kiraz yeme fırsatını da bulmuştuk. Fakat o kadar fazla tıkılmışız ki bizi erik ağaçlarının yanına götürdüklerinde ben tek bir erik bile yiyememiş, yediğim kirazları hazmetmek üzere yere uzanıp yatmaktan başka çare bulamamıştım. Alberto ise kabalık etmiş olmamak için biraz yemeye çalıştı. Sanki ağaçlara tırmanmış domuzlar gibi hemen bitecek bir yarışa katılmışız gibi yemiştik. Arazi sahibinin oğullarından biri, bizi üstü başı dökülen ve belli ki açlıktan ölmek üzere olan biraz kafadan çatlak doktorlar gibi görmüştü. Ama gözümüz doyana, sonunda midemizi sarsmamak için ağır ağır adım atarak yürümek durumunda kalana kadar yememize ses çıkarmayacak nezaketi göstermeyi de esirgememişti. Onlara teşekkürlerimizi sunup veda ettikten sonra aracımızın motorunu ve diğer küçük arızalarını tamir ettirip San Martin de Los Andes'e doğru yola çıktık ve gideceğimiz yere hava kararmadan vardık. İkinci ayrımın sonu, sayfa 26.